Merhaba, Natali ile Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'ime hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili psikolog Ozan Sar Uğurlu. Ben kendisini TEDx konuşmasında dinlemiştim. İyi Hissetmeyi Seç adlı TEDx konuşmasında. Aslında benim çok ilgimi çekmesinin temeldeki nedeni ben de iyi hissetmeyi seçenlerdenim. Hayatımdaki aslında akışı bu şekilde yönetmeye çalışıyorum. O yüzden kendisini davet etmek çok istedim. Nasıl iyi hissedilir? Biraz bütün bu konular üstüne kendi deneyimlerini dinlemek istedik. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için.
Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Birazcık şöyle konularımıza girmeden önce kendinizden bahsederseniz çok sevinirim.
75 yılında dünyaya geldim. Tokat'ın Turhal ilçesinde. Sonra da İzmir Karşıyaka'ya taşındık. 35,5 olarak bilinir plakası. Tabii İç Anadolu'da doğup büyümüş bir çocuk olarak batıya gidince hayatım tabii ki değişti. Ama orada da kalmadım. Ankara'ya gittim. Tam ortasına ülkenin, öyle diyeyim. ODTÜ'den mezunum. 2000 yılında psikoloji bölümünden mezun oldum. Sonra işte performans psikolojisi çalışmak istedim ama ülkemizde herhangi bir yerde bulunmadığı için ve dünyada da yeni yeni başladığı için kendimce bir şeyler yaptım. Sosyal psikolojide yüksek lisans ve doktoram var. Bir yandan da Türkiye'de Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında işte ünvanla, psikolog ünvanıyla çalışan ilk psikolog oldum. Futbol takımlarıyla çalıştım. Sonra farklı branşlardan insanlarla çalıştım. Kendi önümü kendim açmaya çalıştım açıkçası. Çok büyük mücadele gerekti. Sonrasında bir Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir yıllık bir University of California Davis maceram var. Orada da pozitif psikolojiyle çok derinleşti hayatım. Farklı bir noktaya gitti. Döndüm Türkiye'ye. Mutluluk Enstitüsü'nü kurdum. Hem bilimsel çalışmalar yaptım, hem insanlara psikolojik güçlenme ve dayanıklılığı anlatmaya çalıştım. Şirketlere motivasyon konuşmaları yapıyorum. Danışmanlık yapıyorum. Aynı zamanda bir de medyaya içerik üreten bir şirketim var. Senaryolar yazıyorum.
Mutluluk Enstitüsü benim de çok dikkatimi çekmişti. Mutluluk nedir? Hani nasıl mutlu olunur? Çok özellikle son yıllarda çok büyük anlamlar yükleniyor bu mutluluk kelimesi üzerine. Neler söylemek istersiniz?
Yani mutluluk çok üzerine çalışılan bir kavram değildi. Mutluluğu bilimsel açıdan çalışanlar ilk ekonomistler. Üzerine ilk konuşanlarsa 2000-3000 yıl önce filozoflar. Psikolojinin mutluluğa biraz böyle yoğunlaşmasının sebebi Martin Seligman adında bir psikolog profesörün yaptığı çalışmalar. Öğrenilmiş çaresizliği çalışmıştı ilk depresyona dair. Sonrasında pozitif psikoloji kavramını ortaya attı ve mutluluk psikoloji biliminin odak noktası oldu. Bunlar 2000'li yıllardan sonra oldu Natalia Hanım. Yani mutluluk kavramı psikoloji biliminin içerisine girip de çalışmalar, bilimsel çalışmalar yapılınca biliyorsunuz bir anda popüler kültür bunları sahiplenebiliyor. Mutluluk da çok keyifli bir kelime. Her şeyden önce bir duygu zaten, olumlu bir duygu. Ama sonra ne yazık ki işte kapitalist sistem bunu böyle tüketene kadar yediğimizden içtiğimize, giydiğimize, ayakkabımıza, bir otelde de konaklama deneyimine, ne bileyim hayatın her yanına bu kelime bir şekilde yapışmaya başladı. Ve aslında mutluluk kelimesinin kısa vadeli mutluluk böyle keyifli şeylerden yola çıkarak elde ediliyor. Sinir sistemimiz, yani güzel bir kek yerseniz hoşunuza giderse mutlu olursunuz. Bu kadar basit. Tabii haz, yani hazcılık. Ama bir de bunun böyle uzun vadeli olanı var. Yani işte erdemli olmak mesela, dürüst olmak, ahlaklı olmak, başka insanlara yardım etmek gibi bir takım erdemlerden gelen uzun vadeli mutluluklar da var. Bir de hayatınıza anlam katmak. Yani her sabah uyandığınızda ben ne için yaşıyorum, hayatımın amacı ne gibi cevaplar da mutluluğunuza katkı sağlıyor. Yani üç tane şey var işte, birisi kısa vadeli, birisi uzun vadeli, birisi de daha büyük, daha çatı olan bir.
Galiba biz anlamadım. Daha yeni nesiller kısa vadeli mutluluklara kavramımızda tutmaya başladık değil mi?
Çok doğru söylüyorsunuz yani, ama bu şeyden de kaynaklanıyor. Yani sabah uyandığınızda sizi hızlıca mutlu edebilecek bir şeyi zaten bedeniniz arıyor. Evrimsel olarak bu var. Yani bizim doğamızda bu var. Bundan kaçamayız yani. Acıdan kaçınacağız, mutluluğu arttıracağız. Yani bizim bedenimizin, zihnimizin bütün programı bunun üzerine
kurulu. Aslında kapitalist sistem de biraz iyi yakalamış sanki.
Tabii. Yani zaten
hani kapitalist... Vücudun bu mekanizmasını.
Evet, kapitalist sistem zaten insanın ve insana bakarak kurulan bir şey. Yani o bizden farklı ve bizden sonradan üzerimize atılmış bir şey değil. Ancak iş biraz şaşırdı. Ben genellikle çalışırken bu konuyu hep şu soruyu soruyorum. Mesela kaç tane çorabın var? Yani kaç tane ayakkabın var? Bir şeye ihtiyacın olmadan onu satın alarak mutlu olmak sistemin bize önerdiği bir şey. Ve sen hani ne bileyim, araban eskimeden yeni model bir araba almak ya da bu telefonlarda var ya işte bilmem kaç çıktı onu almak. Yani sistem bunu sana üretiyor ve haz al, keyif al, mutlu ol diye satmaya çalışıyor. Ama senin kendini durup sorgulaman gerekiyor. Yani mutluluk burada anlamını biraz kaybetti. Ve tabii son dönemde yaşadığımız şeyler, yani insan denilen canlının sinir sistemine çok büyük baskı var. Yani hayat çok zorlaştığı için kendimizi bu kadar çok kötü hissetmekten hızlıca kurtarabilecek şeylere sarılıyoruz. Yine bu bizim doğamızda var. Yani durup da ben anlam aramaya artık vakit çok yok. Çünkü çok fazla şey binmeye başladı. En büyük kırılma pandemide oldu. Hiç kimse de farkında değil. Posttraumatik stres bozukluğunu şimdi yaşıyoruz mesela.
Her şey oldu bitti ve ondan sonra, değil mi?
Evet evet, yani şu anda pandeminin posttraumatik stres bozukluğu etkilerini yaşıyoruz. Dolayısıyla bir de sosyal medyanın da etkisiyle mutluluk sadece tüketmekle ilişkilenmeye başladı. Ama bu hayatı çok yozlaştırır, çok basitleştirir.
Bu koşullara nasıl, yani pandemi oldu, işte hepimiz evlere kapandık, bir takım değer yargılarımız oluştu. Tüm bunların sonunda birçoğumuz bu koşullara uyum sağlamaya çalıştık ve farklı tepkiler verdik bu koşullara alışmaya çalışırken. Kendimiz için neler yapabiliriz pandemi sonrasında, özellikle değişen yaşam koşullarıyla birlikte mutlu olmak için?
Ya aslında biraz şeyden bahsedeceğiz burada, psikolojik güvenlik kavramından. Çünkü sanırım kurduğumuz medeniyet, insanlığın geldiği nokta bundan 1000 yıl öncesinden çok farklı. Hayatımız daha kolaylaştı. Daha keyifli zaman geçirebiliyoruz.
Tam da onu sormak istiyordum demin. Hani dediniz ya, hayat gitgide zorlaştı diye. Ama ben mesela şunu kafamda oturtamıyorum. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, dünyada hani şu bizim bilmediğimiz yerlerde çok farklı zorluklar, salgınlar. Hani neler neler yaşandı ve aslında hayat o zaman, savaşlar, nesiller boyu süren savaşlar var. Onlar için zor değil miydi hayat?
Çok.
Niye şimdi? Hani çok. Bu zor kelimesini daha çok kullanıyoruz.
Evet. Çünkü psikolojik olarak güvenme şeyimizi kaybettik. Yani psikolojik güvenlik burada devreye girdi. Şimdi bundan 1000 yıl önce hayat çok zordu. Çünkü dış koşullar çok zordu. Yani kıtlık vardı, yiyecek yoktu. Dediğiniz gibi güvenlik yoktu. Sizi koruyacak ordular, polis, hukuk sistemi, adalet sistemi, devlet, bunlar yoktu. Ve bir adamın ağzından ya da bir kadının ağzından çıkacak bir lafla her şeyi, hayatınız sona erebilir, her şeyinizi.
Endişe çok daha yüksekti.
Kesinlikle çok zordu. Ama geldik şimdi. Dış dünyayı güvenli kıldık ama iç dünyamızda o güvenlik hissi, onu yaratmakta zorluk çekiyoruz. Hele hele pandemiyle birlikte hiç görünmeyen bir canlının, bir virüsün bütün hayatımızı anında darmadağın edebilme ihtimali bizi biraz kendimize getirdi, yani sarstı bizi. Ancak tutunacak bir şeye ihtiyaç var. Yani şimdi insanın kendini psikolojik olarak güvende hissetmesi çok daha dışarıdaki bir çemberden başlıyor. Yani dünya. Şimdi açıyorsunuz, dünyada dengeler alt üst olmuş durumda. Yani bir süreklilik, bir sabitlik yok. Dediğiniz gibi her an dünyanın herhangi bir yerinde bir savaş çıkabiliyor. Şaka gibi yani. Yani 2024 yılında barışı hala sağlayamıyoruz. Yoksulluk, kıtlık gene dünyanın her yerinde var. Pandemi bize gösterdi ki sağlık sistemimiz de o kadar şey
değilmiş. Acizmişiz yani. Aslında. Çok aciz. Hani hakim sanıyorduk kendimizi belki. Biraz da onunla hayal kırıklığını yaşadık. Tabii. Yani bir tane görünmeyen bir şey. Her şeye çok hakim olduğumuzu zannederken koca koca devletleri aslında elini ayağını bağladı. Hepimizin sistemini yerle bir etti. Biraz hani belki kendimize olan güvenimizi kaybettik. O dış güvenliği mi bozduk acaba?
Evet, bu güzel bir analiz. Birlikte. Yani kendi hayatınızdan düşünün. Ben kendi hayatımdan düşünüyorum. Bir anda eve kapanmak zorunda kaldım. Yani çok aktif çalışan bir insandım. Her hafta 4 değişik şehre uçuyordum falan. Böyle evde televizyonun karşısında kaldım ya. Yani düşünsenize ne kadar büyük bir... Tabii. Ben bunu bilinçli olarak yaşamamış olabilirim. Zaten bilinçli olarak onunla mücadele etmeye çalıştım. Bu kapatmayla ilgili. Hepimiz bunu yaptık ama bizim bir de alt beynimiz var. Yani sistem savaş, kaç ve don olarak çalışıyor. Yani sempatik ve parasempatik sinir sistemimiz var. Bilinç dışında o kadar çok şeyi sorguluyor ki. Yani ne oldu ya demiştir yani. Ve birdenbire hepimiz bu problemi yaşadık ve o psikolojik güvensizlik ne yazık ki bence pandemiden sonra işte tüm dünyanın dışında, bir de tabii içinde yaşadığımız ülke söz konusu. Yani bundan 1 yıl önceydi galiba, değil mi? Büyük bir deprem oldu. Yani o depremin ilk 2 ayı boyunca insanlardaki, özellikle İstanbul'da olduğum için gözlemlediğimi söylüyorum. İlk 2 haftası zaten herkes boş bakıyordu. Yani çok büyük bir felakete şahit olduk, yaşamadık ve yaşama ihtimalimiz olan bir şehirde yaşıyoruz. Bunun sizin zihninizin içerisindeki o korkular, o psikolojik güven dediğimiz olgunun nasıl kırıldığı, yani bunlar inanılmaz büyük kırılmalar ve çok katmanlı bir şekilde bizi zorluyorlar. Ama biz hayatın içerisinde o kadar hızlıyız ve adapte olmak zorunda, işimiz var, gücümüz var, yani devam etmek zorundayız. Çoluğumuz var, çocuğumuz var, hayata hızlıca da bunları yok sayıyoruz, bastırıyoruz. Yani aslında o psikolojik güvensizlik bir kere bir yerden sonra kırıldığında bunun toparlanabilmesi için içsel olarak biraz dayanıklı ve güçlü olmamız gerekiyor ama ne yazık ki bunu kurmakta çok geç kalmışız. Tüm insanlık adına söylüyorum. Yani bundan 2500 yıl önce geriye döndüğünüzde felsefe okulları vardı ve insanlar iyi bir hayat nasıl yaşanır diye tartışıyorlardı. Biz şu anda iyi bir hayat nasıl yaşanır tartışmıyoruz çünkü ekranda bir sürü uyaran kaçıp gidiyor ve bir daha ne alabilirim de kendimi mutlu edebilirim, ne yiyebilirim, nereye tatile gideyim, ne yapayım diye tüketmek üzerine o ekranı kaydırırken hayatımız kayıyor gidiyor ve o içimizde bir yaşam felsefesi yok. Yani eksiklik olan şey bu. Bizi psikolojik olarak güvenli hissettirecek olan şey bir yaşam felsefemiz olması gerekiyor.
Aslında çözüm biraz hani dinleyenler, izleyenler düşünseler yaşam felsefesinin olması bir cevap olabilir. Tabii çok büyük bir cevap farkındayım ama evet. Bir yerden başlamak adına yaşam felsefesi bir çözüm aslında. Uzun soluklu mutluluğun sırrı açısından.
Daha anlamlı, daha kalıcı. Veya darbe yediğinde o dayanıklı güvenlik hissi, evet daha sağlam, daha dayanıklı durabilecek. Bir şey söyleyeceğim. Zor dediniz ya hani aslında yaşam felsefesi dediğimiz şey hepimiz aslında kullanıyoruz biliyor musunuz? Bunu böyle filtre gibi düşünün. Bakıyorsunuz dünyaya herhangi bir aksilik ve zorluk çıktı diyelim ki canınızı sıkan bir şey oldu. Örneğin işte çocuğunuzla ilgili olabilir, partnerinizle ilgili olabilir, maddi durumunuzla ilgili olabilir. Ona dair kendinizle arasındaki o olayla aranızdaki etkileşimi yönetecek bir bakış açısı. Başıma kötü bir şey geldi. Bu felaketleştirme diyoruz biz buna. İnsanlar bunu çok yapıyorlar. Mesela işte uçak yolculuğunda üstüne bir kahve damlıyor. Bir toplantıya gidiyorsundur. Nasıl büyütüyorsun böyle anlatabiliyor muyum? Ya da telefonun düşüyor, ekranı çatlıyor. Allah'ım büyüdü yani hayatım. İşte bilgisayarını kullanıyorsun. Bilgisayar çöküyor mesela. Bittim ben. Bittim ben yani.
Koca koca kelimeleri çok çabuk sarf ediyoruz.
Evet. Ya yani yarın başın ağrıdığı için doktora gitsem ve sana doktor dese ki 3 aylık ömrüm kaldı. Senin üzerine damlayan kahve mi daha kötü? 3 aylık ömrüm kaldığı haberi mi? Yani bugün telefonumun camı kırıldı diye bu kadar feryat figan edersen yarın çok daha büyük sorunla karşılaştığında onu nereye konumlandıracaksın? Ya nereye konumlandıracaksın yani? Çok daha ya sevdiğin bir insan ölebilir. Hayat bu kadar zordur aslında yani. Çok korkunçtur yani. Bir tokat vurur saniyesinde, salisesinde bütün hayatın değişir. O yüzden de başına gelebilecek kötü şeylere dair bir bakış açısını önceden geliştirmen gerekiyor. Yani bir anlam, bir konumlandırma yaratman gerekiyor.
Önceden kelimesi evet çok da
yani. Değil mi? Evet çok iyi yakaladınız onu. Ya önceden ya bir bakış açın. Yaşam felsefesi bu zaten. Yani bir yaşam felsefemizin olmayışı bana diyorlar ki psikolojik olarak nasıl dayanıklı olur? Ben 2010 yılında Türkiye'ye döndüm. Şirketlere psikolojik güçlenme anlatayım dedim. Kimse ilgilenmedi. İşin garibi.
Gerçekten.
Tabii. O zaman biz Martin Seligman'la da yazışıyorduk. O dedi ki yani üzülme dedi yani. Hani burada da kimse ilgilenmiyor yani. Çünkü güçlenmekten bahseden yok ya. Her şey yolunda yani anlatabiliyor. Ama ne zaman pandemi oldu? Telefonlar susmadı. Dayanıklılık anlat bize de. İyi de dayanıklılık öyle çat diye 3 günde olabilecek bir şey değil ki. Bir
antrenman işi.
Aynen öyle yani. Bir antrenman, bir alıştırma yapman lazım. Yani sen şu anda mesela bizi dinleyenler, bizi izleyenler için söyleyeyim. Sizin için çok değerli bir şeyi kaybettiğinizi hayal edebilir misiniz ya? Böyle bir alıştırma yapabilir misiniz? Mesela aslında şimdi tam da Ramazan ayı içerisindeyiz. Oruç da böyle bir şeydir. Sizin başınıza yarın bir gün açlık gelebilir. Bu açlığı deneyimliyorsunuz. Yani bakın anlamı nedir dini orçudan. Evet yani ama işin komik yanı şu. Ben bütün gün aç kalıyorum ya. Niyet ettim Allah rızası için. Oruç tutuyorum. Bütün gün aç kalıyorum. Akşamında yine her şeyin olduğu bir masaya oturuyorum ya. İşte o deneyim olmuyor. Zorlaştırma olmuyor. Eğer yapabiliyorsan bir kase çorba iç, sadece onunla durmaya çalış. Yani çünkü açsın, o kadarcıkla var elinde. Eğer bunu deneyimlersen yarın ne kadar aç kalırsan kal, işte o zaman dayanıklı olursun. Yaşam felsefesinden kastettiğim de aslında elle tutulur şeyler yani.
Tabii bu bakış açısıyla siz bahsetmişsiniz zaten. Hani çok zor, çok zor biz diye bir şey aslında çok zor olmayan bir şeyi de taşlaştırıyoruz.
Ah evet çok
katılaştırıyoruz. Ve katılaştırdığımız şeyin de altında kalıyoruz.
Aynen. Bilirsiniz. Aynen evet.
Aslında altında kalınacak da bir şey değil bir tarafta.
Değil evet.
Ve bunu da biraz disforiyle bağlamışsınız sanırım. Hı-hı. Yani aslında bahsettiniz ama hani onu da toparlayıp biraz daha ondan sonra bu esneklik, dayanıklılığa geçelim isterseniz.
Ya şimdi şöyle, disfori aslında çok ciddi bir sıkıntı. Yani bir duygu durumu. Depresif veya depresyon dediğimiz şeyden bir önceki kısmı diyebilirim. Şimdi hayat çok zorladı insanları. Üstüne geldi. İstanbul'dan örnek verecek olursak ben karşıdan Avrupa yakasına geçerken bir saattir trafikteyim yani. İnsan bedenine ve zihnine hiç uygun bir şey değil. Bunu önceden belirteyim yani. Bunu her gün, her sabah, her akşam yapan insanlar gerçekten zorlanacaklardır. Ya da işte ekonomik problemler var. Ekonomik kriz var. Borçlarınızı ödemiyorsunuz. Bunun gibi durumlar. Ya da işte çocuklarımız, özellikle pandemide 9-10 yaş grubundaki çocuklarımızın psikolojik olarak çok ciddi sıkıntıları var şu anda. Pek üzerine konuşulmuyor ama ne yazık ki okuldan o kadar çok koptular ki geri dönemiyorlar yani. Keşke burada bir öğretmen olsaydı da anlatsaydı, neler anlatırdı yani. Ergenlik dönemi çocuklarımız
yani
ciddi sıkıntıda.
12 yaşındaydı benim küçük kızım.
Evet. Tam yakalanmış pandemi. İşte. Evet.
Tam yakalandı. Evet. Büyük 14 gibiydi. Hı-hı. O biraz daha aslında, o da üniversite performansı Hı-hı. dönemine denk evet. geldi birazcık. Evet. Ama küçük kızım için de hakikaten dediğiniz gibi o pandemi sonrasında bir yılını aldı. Yine de isyan hani hali içlerinde hepsinin isyan oluştu. Çok kötü bir döneme hakikaten denk geldi dediğiniz gibi.
İşte sorunlar arttı. Yani ebeveynlikten, evet. işte evliliklerimizden, ilişkilerimizden, ekonomik hepsi üstümüze bindikçe, kaygılarımız ve endişelerimiz arttıkça kaygı bozuklukları ortaya çıkabilir. Bunlar da panik atağa doğru giderler. Ama disfori aslında daha çaresizlik ve umutsuzlukla ilgili bir kavram. Yani o biraz daha depresyona bağlanıyor. Ve bugün günümüzdeki pek çok insan aslında disforinin içerisinde yaşıyor. Yani sisli bir durum, tutunacak bir şeyiniz yok, referanslarınızı kaybetmişsiniz, dünyaya bakıyorsunuz, kendi ülkenize bakıyorsunuz, kendi içinde yaşadığınız küçük topluluğa bakıyorsunuz. Sonra dönüp aynada sabahları kendinize bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki umut yok, kurtuluş yok. İşte disfori çaresizlik ve umutsuzluk. Ve o kadar yayıldı ki. Şimdi kaygı bozukluğunu çözmek için spor yapabilirsiniz. Mesela en hızlı, hemen doktorunuz da zaten önerecektir. Gerekiyorsa ilaç alırsınız, halledersiniz. Ama anlam kaybı, çaresizlik ve umutsuzluk. Yani disfori, sonra depresif duygu durumu, sonra depresyon. İnsanın varoluşuyla çok yakından ilgili olduğu için onunla mücadele etmek bambaşka bir şey. O çok acayip bir şey. Yani o öyle spor yaparak falan geçmez. Yani orada yoga, pilates bilmem ne çok yararlıdır. Yürüyüş yaparsınız, ağırlık kaldırırsınız, koşuya çıkarsınız, yüzersiniz, kürek çekersiniz, yelken yaparsınız.
Hormonları biraz yuvarlak
evet,
kaldırmaya çalışırsınız.
O sizin kaygı ve endişe dolu bir vücudunuzdaki o sistem, bozulan sistemi düzeltir de disfori biraz daha anlamla alakalı. Yine orada geleceğiz yaşam felsefesine.
Uzun soluklu.
Evet
antrenman.
Yani ben sabah uyandığımda benim amacım ne? Ben niye uyandım ya? Yani bununla ilgili bir şey bulmamız lazım. Bu böyle basit küçük hedefler de olabilir ama ben daha yukarıda çatı bir kavram arıyorum. Yani ben dünyada neden varım? Neden var olmak istiyorum? Neden? Eğer bu sorularınızın cevapları, bunlara dair bir kafanızda bir dogmatik bir takım şeyler yaratmadıysanız, o zaman işler karışmaya başlıyor. Çünkü istediğiniz kadar hayatınız kolay olsun, 1000 yıl önceki insanlara göre kıtlık olmasın, çok güzel bir arabanız olsun, istediğiniz kıyafeti alabilin, kahvenizi için, sosyalleşin, gezin, tozun ama arka planda bir soru var. Hayatın ne anlamı, ne? Ne yapıyorsun yani? Bu sorunun cevabı yoksa o zaman o disfori dediğimiz o sisli durumun içerisinde dolanıp duruyoruz.
Biraz da şu da eklenmedi mi bu disforiye? Şimdi tabii insan ömrü uzuyor ve biz evet. hani insan ömrünün uzamasına ciddi bir çaba sarf ediliyor. Ve deniyor ki işte 10 yıl içinde aslında ölüm yaşı eğer başınıza çok anormal bir şey gelmezse 135'lere kadar çıkacak. Hani doğru yanlış bilmiyorum. Uzadığı bir gerçek. İnsan ömrünün. Disfori hangi yaş grubunda oluyor bilmiyorum ama aslında bir dalga oluyor muhtemelen. Bir de işte 60 yaş sonrası da bir anlam. Çünkü normalde biz neyi hedefliyorduk? İşte 80'li yaşlarda yaşam hani sonlanacak gibi yani uzun yaşarsan o da. Şimdi aslında toplumda bir de böyle bir hani bir disforiyle gelen bir kitle oluştu belki. Evet. Bir de ikinci fazında hayatlarının olanlar için de bir anlam ihtiyacı belki var. Bu da bambaşka bir bölüm sanki.
Vallahi o kadar güzel yakaladınız ki. Ben o kadar hani gelişimsel boyutta inmeyi planlamamıştım ama çok iyi yakaladınız. Çok olaya bambaşka bir yerden yaklaştınız. Oldukça kaliteli bir soru sordunuz diyeyim. Aslında Y kuşağından başlayalım. İşler Y kuşağında bozuldu. Y kuşağı bir kayıtsızlığa kapıldı. Çünkü dünyaya baktılar. Müthiş bir adaletsizlik var. Müthiş bir çaresizlik içerisine kapıldılar. İnanılmaz uçurumlar söz konusu. Çünkü sosyal medyayı açıyorsunuz, birisi inanılmaz pahalı arabalara biniyor ve hiç çalışmıyor yani, inanılmaz.
İşte oturduğu yerden para kazanıyor.
Kesinlikle. Düşünsenize, emeğin değeri kalmadı.
Evet.
Kripto para diye bir şey çıktı. Ben hep söylüyorum, bu kumardır diyorum yani. Olmayan bir şey üzerinden. Blockchain bambaşka bir felsefe de. Kripto para bir şeyler, olmayan bir şeylere para yatırıp para kazanmak yine emek. Yine insanın bir şeye tutunması, değerli olan şey. Bunlar yok oldu yani, yok. Korkunç paralar, inanılmaz lüks yaşamlar sosyal medya yüzünden hayatımıza çok girdi. Ben Avustralya'daki benim yaşıtlarımda bir psikolog beyefendinin nasıl yaşadığını bilmiyordum mesela. Düşünün. Yani ben onun sayesinde her sabah dünyanın her yerinden kendi yaşıtlarımın nasıl hayatlar yaşadığını görüyorum. Sonra İstanbul'da trafiğe çıkıp bir saat araba kullanıyorum Natalia Hanım. Sizce kendimi...
No, eskiden tabii. Eskiden neydi? Hani biz sanıyorduk ki herkes böyle yaşıyordu. Sosyal medyadan önce herkes iyiydi. Şimdi dediğiniz gibi adam orada bisikletle işine gidiyor. Kesinlikle. Ve siz burada bir saat araba, trafik, pis hava filan, egzoz dumanlarının içine gidiyorsunuz. Aynen. Dolayısıyla bir kıyas başlıyor. Ve orada da tabii bir şekilde bir yaşam felsefeniz de yoksa, anlam felsefeniz de yoksa geri planda başlıyorsunuz muhtemelen.
İçeriden konuşmaya değil mi? İşte Y kuşağı bu kayıtsızlık, bu adaletsizlik, kendisinin asla istediği gibi yaşayamayacağı, aslında sosyal medyada verilen yaşam gerçekten insanın yaşam felsefesi kurup da hayata bağlanarak yaşayacağı bir yaşam değil ha bu arada. Bomboş bir şey yani. Öyle havadan para gelsin de ben deliler gibi yiyeyim içeyim dünyayı gezeyim. Bu, bence bu insanca bir yaşam değil. Bunu bir kenara koyalım. Bu mantıklı bir şey. İnsanı çürütecek bir şey zaten yani.
İnsanı çürütecek
Evet insanı çürütecek bir şey. Y kuşağı böyleydi. Z kuşağı çok kaygılı ve panik oldu. Onun artık kayıtsızlık değil de derdi. Onlar biraz daha kaygılarının içinde daha korkuyorlar. Çünkü pandemiyi gördüler ya, hiçbir şey düzelmeyecek. Her şey daha kötüye gidecek zannediyorlar. Gelelim X'e. Mesela ben X'in son zamanlarının temsilcisiyim. Evet. Biz şimdi bizden önceki baby boomerlar tarafından büyütüldük. Yani onlar dünyaya geldiklerinde dünya bambaşka bir yerdi. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Bize verdikleri ebeveynlik ve sevgi ve bambaşka şeylerdi yani. Biz dirayetliydik. Bir anlam vardı. Bize öğretilmişti. Biz yapmaya çalıştık. Baby boomerlar çok zor zamanlarından çıktıkları için onlar zaten tutunmuşlardı. Yani yeni bir şey yarattılar. Baby boomerların yarattığı dünyada yaşıyoruz. Onlar sayesinde dünya bu noktaya geldi. Sonuçta dispori X'in sonlarından başlayarak insanların zihnine yerleşmeye başladı. Yani çaresizlik, umutsuzluk. Yani oraya dönüyorsun kötülük. Buraya dönüyorsun adaletsizlik. Oraya dönüyorsun inanılmaz haksızlıklar. Ve çok tehlikeli bir dünya. Sosyal medya bir de bizi bu yönden çok uyarıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde olan bir kötülüğü görüyorsunuz ya.
Öne çıkarıyor zaten.
Evet. Alt beyniniz ne diyor biliyor musunuz? Şu dünya çok güvensiz bir yer. Başıma çok kötü şeyler gelecek diyor.
Aslında ve, belki muhtemelen ki hep öyleydi aslında. Zaten haberimiz yoktu yani.
Evet. 1000 yıl önce yaşayan bir insanı getirin. O da size bunları anlatacaktı. Hayatta şöyle şöyle güvensizlikler vardı diye. Dolayısıyla dediğiniz çok doğru. Yani yaşlanmak, işte bundan 2000-3000 yıl önce insanlar 35-40'larında ölüyorlardı. Ve benlik çatışması yaşamıyorlardı çok fazla. Ama şimdi uyaranlar çoğaldı. Dünya karmaşıklaştı. Yaşam felsefeleri kaybolmaya başladı. Dolayısıyla baby boomerların tutunduğu şey başkaydı. X'in tutunduğu şey başkaydı. Y'de tutunacak şeyle ilgili soru işareti çıktı. Z artık hiçbir şeye tutunabileceğine inanmıyor. Dolayısıyla dispori böyle toplumsal anlamda içimize yerleşti. Yaşlanınca dediğiniz gibi yani hani 80'ler 60'lar orada zaten bir şey bekliyoruz, depresyon. Orada bir yas bekliyoruz. Neden? Çünkü insan düşünebildiğini düşünebilen bir canlı ya. Öleceğini bilen tek canlı olduğu için, bilinçli bir canlı olduğu için ölüm meselesiyle ilgili düşünmek zorunda. Bunun içinde zaten bir sürü inanç sistemi bulmuşuz. Öldükten sonra bize ne olacak diye. Bir arayışımız olmalı zaten. Yani açıklama yoksa eyvah hiçbir şey yok. O zaman iyice dağılırız. Fakat bu yaşlandığımızda ölümün geleceğiyle ilgili olan o bilinç halini günümüz dünyasında öyle bir üzerinden siliniyor ki ölümlü canlılar olduğumuzu da unuttuk yani. Onun için zaten dönüp baktığınızda yaşam felsefesinin içine mutlaka bunu da katmanız gerekiyor. Kendi ölümünüzü, sevdiğiniz insanların ölümünü düşünmeniz gerekiyor. Ölümü düşünmeden hayatın bugünün tadına varmak mümkün değil. Çünkü hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak diye bir şey yok. Arada bir bunun alıştırmasını yapmak gerekiyor. Yaşam felsefemizin içine ölümü mutlaka katmamız gerekiyor. Yani ölüm peşimizde. Yaşlandıkça ölümün peşimizde olduğunun daha fazla farkına varıyoruz ya. Dolayısıyla o yüzden o bir yas aslında. Erken tutulmuş bir yas. Hayatı kaybetti. Bir de vücudumuz da zorlanıyor, yoruluyoruz, eskisi gibi hareket edemiyoruz. Oradaki dispori daha varoluşsal. Ama Y kuşağının, Z kuşağının yaşadıkları çok toplumsal, çok psikolojik durumlar. Yani yaşlanınca dispori olabilir. Onda bir problem yok. Onunla zaten Başa çıkmak için anlamı bulacaktır insanlar. Bulmuşuz ki yaşlanma diye bir şey var. Yoksa insanlar yıllar önce bu ötenezi kelimesinin anlamı da oradan gelir. İyi ölüm derler. Yani kendi hayatlarına son veriyorlar. Mesela Norveç'te varmış. Valhalla'ya gitmek için uçurumdan atlarmış yaşlılar. Çünkü ona bakamayacak ki. Avcı toplayıcı bir toplum zaten yani, öyle değil mi? Bakın buralardan geçmişiz. Bunları hep unutmuşuz ya. Çok ilginç değil mi?
Evet, ölmeyi unutuyoruz.
Evet ya, bununla ilgili evet.
Unutuyoruz.
Ve bununla ilgili bir felsefe geliştirmeyi de unutmuşuz ya. Çok ilginç değil mi?
Gerçekten öyle. Peki bu sosyal medyanın etkilerinden konuştuk. Bir başka etkisi daha var ki o da sürekli bir bilgi bombardımanına tutuyor bizi. Evet. Ve odaklanma güçlüğü çekiyoruz sonuç itibariyle. Her ne konuda olursa olsun. Sohbet ederken elimizde telefona bakıyoruz. Evet. Çalışırken bambaşka işlerle bölünüyoruz. Aslında bu hakikaten insanın kendi performansına, özel hayatında da, ilişkilerinde de, iş hayatında da çok ciddi bir bariyer oluşturuyor. Bununla nasıl baş edebiliriz?
Şimdi açıkçası odaklanma problemi, yani bizim şu anda en değerli şeyimiz dikkat. Dünyada sahip olduğumuz en değerli şey dikkat. Çünkü o kadar çok şey çalmaya çalışıyor ki bizden bunu. Tabii sosyal medyayla bu bizim hayatımıza çok yoğun girdi.
Ne sosyal medya?
Evet ya.
Çok bilemedik bu kadar.
Evet. Aslında çok tehlikeli. Çok da korkunç yerlere doğru gidiyor. Ama emin olun insan uyum canlısıdır. Bununla ilgili de mutlaka bir takım önlemler alınacaktır yani. Zaten yavaş yavaş da bazı sosyal medya platformlarına yasaklar gelmeye başladı. Tabii yasak hiçbir zaman çözüm değil ama ortada kötü bir şey varsa bunu engellemenin de başka bir yolu yok. Şimdi aslında yavaşlamaktan bahsediyoruz. Yani o kadar hızlandı ki dünya. Bunu nasıl yavaşlatabiliriz? Şimdi gene bunlar binlerce yıl önceki uygulamalara döneceğiz. Mesela meditasyon aslında zihni yavaşlatmak amacıyla yapılan bir şey. Mesela tai chi böyle bir şey, yoga böyle bir şey. Mindfulness kavramı yine şimdi o da artık mutluluk gibi içi boşalmış vaziyette de mindfulness da buna yönelik bir şey. Mesela mindfulness'ta alıştırmalar vardır. İşte bir üzüm tanesini ağzınıza alırsınız. Önce işte diliniz ve damağınızla onun böyle üzerindeki o kıvrımları anlamaya çalışırsınız. Sonra hafiften ısırırsınız, tadına bakarsınız. Yani mesela ne kadar yavaş yemek yiyoruz? Şimdi odak meselesini konuşuyoruz ama bakın bütün davranışlarımız üzerinden bunu tartmamız lazım. Yani ne kadar hızlı yürüyorsunuz? Ne kadar hızlı yemek yiyorsunuz? Ya da ne kadar hızlı konuşuyorsunuz? Mesela şimdi biz burada bir çekim yapıyoruz ya. Ne kadar hızlı konuşuyorum değil mi? Yavaşlatsam acaba beni dinleyen insanlar bana odaklanabilecekler mi? Çünkü biz o kadar büyük bir hızın içerisinde yaşıyoruz ki. Yani yavaş bir şey bize garip geliyor. Yavaş yürümek. Mesela geçenlerde Caddebostan'da arkadaşımla yürüyordum. Ya belki 2 kilometre boyunca 4-5 kez arkadaşımı uyarmak zorunda kaldım. O kadar hızlanıyor ki. Yani ama...
Benle işimi konuşuyorsun. Benle yürüyüşe çıkmıyor ama ben spor amaçlı çıkıyorum. O yüzden hızlı yürüyorsun. Ayrı bir şey.
Evet, biz geziniyorduk.
Yani gezinmek ayrı bir şey. Yürüyüş yapmak için spor amaçlı çıktığımda tabii hızlı yürüyorum ki hani en azından kardiyovasküler sistemimi çalıştırıyorum.
Bir amacınız var ama.
Amacım var orada tabii. Yoksa gezinmek için anlayabiliyorum ama zaman zaman ben de yapıyorum bunu evet.
Ya gezinmek için çıktığınızdaki hızınıza bakmak lazım belki. Mesela işte alışverişe gittik kızımla beraber. Ya nasıl bakıyor biliyor musunuz kıyafetlere? Tak tak tak. Ya bir dakika. Bir bakalım. Bir elimize alalım. Bir aynada üstümüze tutalım. Sonra kafamı çevirip bir baktım ki koca kıyafet dükkanında. Şey gibiyiz ya. Herkes öyle yani. O oraya oraya oraya oraya. Hatta yanımdaki çift şeyi konuşuyordu. Sıra ne kadar. Yani bir daha alışveriş. Evet daha tabii. Alışveriş yapmamışlar. Henüz bir şey alıp almayacaklarına bile karar vermeden acaba sıra ne kadar uzun onu da hesaplamaya çalışıyorlar. Sonra oradan işte AVM'den çıkacak, trafik ne kadar sıkışacak, o nedir ne değildir. Yani bu kadar hızlıyken bütün davranışlarımız, biz nasıl yavaşlayacağız? Yani
nasıl yavaşlayacağız? Ben çok hızlıyım bu mesela.
Niyet,
şu
niyetli
anda
olacak
hakikaten
bir şey. Niyetli
söyleyince siz böyle günlük programımı düşünüyorum. Evet. Hakikaten aslında onu da bir performans haline getirmişim kendi kendime. Yani ne kadar çok şeyi iyi planlayarak, adı da iyi planlama.
Güzel, güzel.
Hani iyi planlayarak yaparsam o kadar çok şeyi bir günüme sığdırırım oluyor. Ama bu bir hız gerektiriyor ve tam da dediğiniz gibi aslında sıraya girmeyi yani yani 3 adım sonrasını düşünmeyi gerektiriyor. Böyle olunca da evet hakikaten ne kadar sakin ve dingin kalabiliriz acaba?
Ama burada bahsettiğiniz şey farklı yaşam alanları. Şimdi işiniz için bir plan oluşturduysanız ve orada hıza ihtiyacınız varsa bu gerekli şart, yani şartınız bu, koşulunuz bu. Her zaman koşullarımıza göre düşüneceğiz. Orada hızlı olabilirsiniz de alışverişe gitmek. Örneğin gezintiye çıkmak.
Daha keyif anları.
Evet.
Belki.
Ya mesela eve girdik. Evde yemeği bu kadar hızlı mı yemek zorundayız?
Yok,
öyle değil mi?
Sorun yok.
Tabii. Yani şöyle bir şey var. Burası Tibet değil. Yani kafalarımızı kazıttık, kıyafetlerimizi giydik, Tibet'e gittik. Budist rahiplerle beraber takılıyoruz ve hiç konuşmuyoruz. Yemek yemiyoruz. Öyle değil.
Aslında bugünün koşullarına biraz uyarlanmış bir şeyi konuşuyoruz
tabii ki
şu an.
Yoksa o zaman pılı pırtıyı toplayıp dağın başına çıkalım biz de. Öyle olmaz. Bu bizim hayatımız yani. Bir şeylere yetişmek için. Mesela ben hep onu söylüyorum ya. İstanbul'da trafiği kabul etmeden yaşayamaz. İstanbul'da trafik tıkanacak arkadaşım. Trafikte niye trafik tıkandı diye isyan edersen kendi kendini bitirirsin. Yani şartlarımıza göre konuşacağız. Yavaşlayın derken mümkün olan yerlerde. Ya mesela bir şey mi izliyorsunuz? Şimdi çok işte açıyorsunuz platformları, bir şey izliyorsunuz. Evet. Platformlar zaten sizin bir gün içerisinde kaç bölümü nasıl bitireceğinize dair onları ayarlıyorlar. Yani kaç bölüm olacak, kaç dakika olacak. Çünkü adam tüketimin ne kadar hızlı olduğunu bildiği için. Bugün tüketme, yarına bırak. İki bölüm izle, yarına bırak. Başka bir şey yani yavaşlatma. En azından haftaya yay. Ama yok. Öyle bir otomatikleşmişiz ki diyor ki dün gece diyor birinci sezonu bitirdim. 8 bölüm 45-50 dakikadan hepsini mi izledin? Neden?
Niye bunu yaptın?
Neden bunu yaptın? Ha bir de zevkini çıkartsana ya. Ah yani hani ama işte o hız ya hayatımızın neresine katabiliyorsun?
Biraz planlı o farkındalığı geliştirip planlı yavaşlama belki.
Aynen sonra da odaklanabiliriz ya. Yani mesela işte sosyal medya hani bizim odağımızı bozuyor diyoruz ya. Bunu kısıtlayabiliriz. Yani bunu ben demiyorum ki hani bitti gitti kardeşim atın bunu. Hayır ben de kullanıyorum. Tıkanıyorum. Yazamıyorum. Çalışma sürelerim var. Mesela 20-25 dakika çalışıyorum. 5 dakika açıp sosyal medyama bakarım ki yani. Yani bunu kendimle niye kısıtlayayım ki? Keyif veren bir şey yani. Belki oradan bir şey öğreneceğim.
Onu
evet.
Diyecektim. Sadece oyalanmak değil. Çok evet. Güzel şeyler de nasıl kullandığınızla da çok alakalı sonuçta.
Tabii ki. Yani dolayısıyla keyif verecek yani hani. Ama kendim iyi hissetmiyorum. Çünkü bir kaçma davranışı geliştiriyoruz ya. Sıkıştık diyelim ki çalışırken. Odaklandık bir şeye. Arkadan böyle bir şey beni yiyor. Ozan Ser. Sıkıştık. İşte bulamıyorum cümleyi ya da evet. Zorlanınca hop elim hemen telefonuma gider. O zaman ben telefonumu uzağa koyuyorum. Ya da o içimdeki o his çok büyüdüyse ve artık konsantre olmama, odaklanmama engel olacaksa diyorum ki 10 dakika sonra. 10 dakika sonra yani küçük küçük müdahalelerle odaklanmamızı arttırabiliriz. Yani 25-30 dakikalara, 40 dakikalara çıkartabiliriz. İnsan denilen canlının, yetişkinlerin 45 dakika odaklanma ömrü var. Yani dersler de o kadardır
tabii,
biliyorsunuz
tabii,
ya.
Tabii.
Binlerce yılda biriktirilmiş bilgidir bu yani.
Ya,
evet yani. Dolayısıyla bunları yapabiliriz. Ama önce genel hayatımızda bir yavaşlama. Yani bu hızdan biraz kopmak gerekiyor.
Ve bunu da ancak farkındalıkla ve antrenmanla yine niyetli farkındalıkla.
Hı hı.
Olumsuz duygular bizi ele geçiriyor. Hı. Yine aslında aynı noktaya geri gidiyoruz. İşte zorluklar, olumsuz duygular. Hı. Siz psikolojik esneklikten bahsediyorsunuz sıklıkla. İş hayatında da aslında bu psikolojik esnekliğin ne kadar değerli olduğunu hepimiz biliyoruz.
Evet.
Biraz yine onlardan bahsedebilir misiniz bize?
Ya aslında şey iş yerinde duygusal konular biraz zordur yani.
Hı-hı.
Çünkü genellikle şey diye düşünüyor insanlar. İşte iş yerine gelince duygularımızı dışarıda hani böyle montumuzu asarız ya portmanteye oraya asalım. Ya da işte otoparkta bıraktığımız arabamız gibi düşünüyor yani. Onlar orada kalsın biz iş yerine girelim. Ama insanın çok ilginç bir yapısı var ki duygularımız bizi insan yapıyor. Yani onların farkında olmamız, onları yönetmemiz gerekiyor. Tabii insan olumsuz duygular yaşamak istemez. Mümkün mertebe bunlardan kaçınmaya çalışıyoruz. Ya da işte düşünebilen canlılar olduğumuz için olumsuz duygulara tutunuyoruz. Birine kızıyoruz iş yerinde. Öfkemizi de dışarı vuramıyoruz çünkü duygulara izin yok. Dolayısıyla içimizde ona tutununca bambaşka yerlerden sızıyor. Sızar çünkü duygu onu öyle tutmak zor. Ama bazen de izin vermek gerekir. Bastırılması gerekir yani ondan kaçınmak da gerekebilir. Çok derin konular bunlar. Ama iş yeri özelinde şunu söyleyebilirim. Özellikle ben son dönemde iş yerlerinde çok ciddi bir böyle çaresizlik ve umutsuzluk görmeye başladım. Özellikle kendi ülkemizde yaşanan olaylardan sonra, yani ekonomik krizle beraber, depremle, pandemi, bunların üst üste binmesi, bunların hepsi biriktikçe insanımızın hayatı daha da zorlaştı ülkemizde. İş yerlerinde de iş garantisi çok zorlaşmaya başladı. Çünkü belirsizlik varsa dünyada, iş yerinizde sizi bulabilir. İşsiz kalabilirsiniz. En büyük korkudur o yani. İşsiz kalma hikayesi ya da iş yeriniz batabilir. Dolayısıyla bu gibi yine psikolojik güvensizlik yaratacak durumlar söz konusu. Ya da ekip içerisinde hep birlikte çalışırken de bu psikolojik güvensizlik ortaya çıkabilir. Kendinizi ifade etmeye kalkarsınız ama korkuyorsunuzdur. Yöneticinizden tepki gelecek. Arkadaşlarınız fikrinizi beğenmeyecek. Yetersiz görüleceksiniz, değersiz görüleceksiniz gibi. Aslında çok derin psikolojik bir takım şeyler de var. Bağlar da var oralarda ama ben genellikle şunu öneriyorum. Diyorum ki iş yerinde performans meselesi çok zordur. Mutlaka umuda ihtiyacımız var. Yani işlerin iyi olacağına ve sonuç alabileceğimize dair bir umut beslememiz gerekiyor. Ama umut öyle kucağımıza yukarıdan düşmüyor Natalya Hanım. Yani öyle işte her şey çok güzel olacak gibi bir balon yaratırsınız. Umut böyle bir şeydir çünkü. O öyle dolaşırsınız elinizde o balonla ve herkes der ki evet ya her şey çok güzel ama umutta bir yol haritası gerekir. İyimserlikle umut bir paranın iki yüzü gibidir. İyimserlik bir açıklama tarzıdır. Bir bardağa bakarsınız, yarısı boş, yarısı dolu dersiniz. Yarısı dolu diyenler olumlu görüyorlardır. Daha da ileriye gidenler vardır. Aa, bir cam bardağım var. Yani bırakın yarısı dolu boş olmayı, bir bardağımız var ne güzel diyen de çıkar. O kadar ileri düzer iyimserlik olur. Boş tarafını gören de şey der ya, hiç suyumuz kalmamış hani yok falan da diyebilir. Bu bir açıklama tarzıdır. Umut tarafına geçtiğimizde paranın diğer tarafına bu açıklama tarzından yola çıkarak her şey iyi olacak dersiniz. Ama umut bir yol haritası gerektirir. Yani sadece iyimser bakmayı değil, aynı zamanda bir yol haritamız olması gerekir. Ben de İş yerinde hep şunu anlatıyorum. Diyorum ki şefkatle başlayacağız. Yani karşınızdaki insanların çektikleri ızdıraplara bakarsanız işte o zaman onları insan gibi görmeye başlarsınız. Birbirimizi insan gibi görürsek, yani duygularımızın, çektiğimiz ızdırabın farkında olursak o zaman birbirimize yakınlaşırız, bir dayanışma kurulur. Yani üçlü bir yolumuz var. Önce şefkatten başlıyoruz, sonra dayanışma yaratıyoruz, sonra da umut. Şimdi düşünsenize, bir iş yerinde sabah iş yerine gittiniz. Hepimizin, o iş yerine gelen herkesin zihninde, kalbinde, aklında o kadar çok duygu var ki. Birisi kredi kartının borcunu ödeyememiş olabilir. Birisinin çocuğu okula gitmek istememiş olabilir. Sabah evde büyük bir hengame çıkmış olabilir. Birisi partneriyle çok ciddi sorunlar yaşıyordur. Biri otoparkta arabasına yer bulamamıştır. Birisi de o gün raporu yetiştiremiyor. Ya o kadar çok duyguyla geliyoruz ki. İnsanlar birbirlerine birer makineymiş gibi bakıyorlar. Hayır, hepimizin birer ızdırabı var. Şimdi duygular da şöyle bir şey ya. İş yerinde birisine nasıl olduğunu sorarsanız ve o size ben kötüyüm derse aa neden gibi devam etmesi gerekiyor ama iş yerinin hızı var bilmem ne. İşte o hız, ah bir birbirimizi dinleyebilsek, birbirimizi anlayabilsek, karşımızdaki insanın ızdıraplarını görebilirsek, o acılara şefkat geliştirebilirsek o zaman biz birbirimize güven çemberi içerisinde bağlanabilir, dayanışma yapabiliriz ya. Çünkü çok zor. Bu yüzyılda çalışmak çok zor. Özel hayatınız, çalışma hayatınız, bunları dengelemek, sorunlar, zorluklar, problemler bizim o performansı kendimizi o iş yerine getirebilmemiz için, oraya tam olarak bunu koyup yansıtabilmemiz için kendimizi insan olarak hissetmemiz ve o yaşadığımız o duyguları dışa vurup insanlarla konuşmamız gerekiyor. Yani sizin yanınızda oturan insan o sabah o iş yerine gelmek istemiyorsa ve siz bununla ilgili en ufak bir farkındalığa sahip değilseniz ve ondan performans bekliyorsanız siz büyük aptalsınız demektir ya. Çok özür dilerim. Öyle. Büyük aptal. Zekanız var ama kullanmıyorsunuz demektir. Yani
aslında ihtiyaç olan şey şu. Ben seni görüyorum.
Evet. Bu kadar basit.
Ben seni görüyorum, anlıyorum, farkındayım senin. Evet. Ve aslında bunu hissettirmek bile değil mi?
Evet.
Hani bu esnekliğe yardımcı olan karşı tarafa o çok küçücük bakışla, sözle, belki sırtına şöyle hani bir
keşke
sıvazlayarak. Evet. Sizin hakikaten TEDx'iniz de vardı hani çok tatlıydı. Herkes birbirine
sarılıyor insanlar.
Tanımadığı insanlara sarılıyordu ve hakikaten yani bunlar çok küçük fakat sonuçları uzun vadeli büyük etkiler yaratan. Hani ne olacak ki bu kadarcık şeyden karşımdakine nasıl bir duygu geçirebilirim ki diye düşünebilirsiniz. Ama hani sanırım çok şey değiştirebilirsiniz aslında bu esnekliklerle.
Tabii. Mesela size örnek vereyim. Geçenlerde bir şirket bu ekonomik krizden dolayı ve elektrik fiyatlarının pahalanmasından dolayı çalışanlarına gereksiz ışıkları kapatmalarıyla ilgili bir talimat veriyor. Talimat demeyelim de rica diyelim isterseniz. Yani diyorlar ki mümkün mertebe hani işte elektrikler çok fazla yanmasın, fiyatı çok pahalı. Bu sonra başka şeylere de geliyor. İşte daha az kağıt kullanım, çok haklılar. Bir iş yeri bir değerdir. O değerin bir maddi değeri vardır, yani sermayesi vardır. Biz çalışanlar olarak o sermayeyi korumakla mükellefiz. Çünkü o sermaye yaşarsa biz de o işi yapmaya devam edebiliriz. Bu karşılıklı bir şeydir yani. İçinde bulunduğunuz yapıyı korumanız gerekir. Fakat istenilen hiçbir şeye ulaşılamıyor. Ulaşılamıyor çünkü çalışanlarla yaptığımız görüşmelerde şunu fark ettik ki ben özellikle anonymous yani ismini vermeden insanlardan yorumlar toplamıştım. Birçok yerde rastladım, dediler ki yani benim kendi evimdeki elektrik faturamı nasıl ödediğime dair patronum herhangi bir şey düşünmezken kalkıp benim empati. İşi evet ya işte bakın önce sorsaydın ya, yani anlatabiliyor muyum? O zaten senin o iş yerini sahiplenecek, oraya bağlanacak ve koruyacak zaten çünkü o da biliyor ki elektrik pahalandı. Bunun karşılanması için bu iş yerinde zorluklar yaşanıyor. Dolayısıyla başka bir yerde de çok ilginç bir çalışma yaptık. Bir soru sorduk. Yine böyle bir umut, şefkat ve dayanışma üzerinden. Bilmiyorum siz ne düşüneceksiniz? Yani sizin de fikrinizi merak ederim. Ben bir soru sordum. Dedim ki iş yerinde iki kişi işten çıkartılacak. Onlara maaş ödenebilmesi için herkesin kendi maaşından bir miktar para vermesi gerekiyor. Yani arkadaşlarınız bu ekonomik krizde işlerini kaybetmesinler. Aileleri var, onlara bakacaklar. Siz acaba çalışanlar olarak onlar işten ayrılmasın diye kendi maaşınızdan feragat eder miydiniz? Ederseniz ne kadar miktarda ederdiniz diye bir soru sorduk. Çünkü bu aslında şefkatin ne kadar o şirketin kültüründe var olduğunu da gösteriyor. Siz zor duruma düşecek arkadaşlarınıza yardım eder miydiniz? Şefkatle liderlik olarak anlatıyorum ben bunu. Eğer lider orada insanların çektikleri acılara, ızdıraplarına hiç bakmadıysa zaten kimse kimsenin ızdırabına bakmıyor. Yani cevaplar şey oluyor, bana ne?
Bana ne mi oldu?
Evet, bana ne oluyor? Çoğunluk bana ne oldu? Ben de eğitimde dedim
bana
ki...
Bana ne mi oldu?
Evet, ben de eğitimde dedim ki... Ya kovulan siz olsaydınız, hadi şimdi bir daha yazın. İşte ızdırap ve şefkat böyle bir şey ya. Yani bunu anlamamız gerekiyor. Yani birlikte bu mücadeleyi veriyoruz. İşte ne bileyim, size birisi telefon ediyor ve bir acısından bahsediyor. Yani kendisini iyi hissetmiyor ve bir şey anlatıyor. Dinliyor musunuz ya? Hani gerçekten orada sadece durup bulunup dinliyor musunuz? Yani bu hız az önceki sorunuz ve konuştuğumuz konularda...
Yerinde hız aslında.
Öyle bir hızlıyız ki yani karşındaki insan sana ne kadar üzgün olduğunu. O yüzden bakın insanlar birbirlerine bu ızdırap ve şefkat, bu merhameti gösteremedikleri için. Çünkü birbirimizden o kirpiler gibi sokulmak istiyoruz ama oklarımız batıyor, kaçıyoruz ya. İnsanlar hayvanlara daha çok yardım ediyorlar. Tabii ki bugün bu kadar çok hayvan, geçenlerde işte bir kediyi birisi öldürdü biliyorsunuz, onun için işte şeye gidildi, adliyeye gidildi, bir sürü insan başvurmuş falan. Yorumları altında okuyorum, işte insanlar ölüyor, dünyada açlar, hiçbirine tepki vermiyorsunuz. Biz insanlar birbirimize şefkat göstermeyi, merhamet göstermeyi unuttuk. Çünkü kamplara ayrılıyoruz ya. Ona göstereceğim de o neci, kim o, ne o? Yani iş yerinde mesela bunu konuşunca diyor ki o çalışmıyor ama o kendisini öyle gösteriyor ve kaçıyor. Performans gösteriyor.
Şöyle bir yerinden yakalasak ne güzel olur. Şefkat göstermenin aslında önce, merhamet göstermenin önce kendisine insanın iyi geldiği noktasını yakalayıp oradan yürüsek aslında belki şefkat ve merhameti istemekten çok vermek, vermenin motivasyonu belki insanları harekete geçirir. Ne dersiniz?
Tabii işte bakın hayvanlara veriyoruz. Yani onlar çünkü çok zavallılar. Yani sokakta yaşıyorlar. Düşünsenize yalnızlar ve insanlar hayvanlara yardım etmek için büyük çaba gösteriyor. Ülkemizde de çok arttı bu. Çünkü sokak hayvanına bir şey verdiğinde ve o yediğini gördüğünde bunun çalışmaları var bilimsel olarak. Ya yani ekmek kırıntısı bırakıyorsun. Kuş geliyor, pencerenin önüne konuyor, yiyor. Sen onu izleyince serotonin seviyen artıyor. Yani. Evet. Ama bunu insanlara yapmamız gerekmiyor mu ya? Evet. Ama işte bu birbirimizden uzaklaşıyoruz. Birbirimizi insan olarak görmüyoruz. İşte iş yerinde diyor ki bana, yani ben ona niye yardım edeyim ki? O yeri geldiğinde kaçtı, hiç çalışmadı, sorumluluk almadı, benimle birlikte aynı performans
seçebilirsiniz
çektiğini...
ama şefkat vereceğiniz insanları
tabii
sonuç
ki,
itibariyle
tabii
herkese
ki.
Vermek zorunda değilsiniz.
Hatta
belki de
daha da genişletiriz Natalya Hanım, niye kaybedelim ki? Gel de ona sor, sen zamanında böyle bu ekipte neden bir yükün altına girmedin, belki bir derdi vardı ya. Ya aslında o kadar basit ki, işte sabah apartmanda aşağı iniyorum, komşuma günaydın dedim, cevap vermedi, bunu TEDx'te de anlattım, yıllar aylardır anlatıyorum bunu dedi bana. Yani günaydın. Çünkü o esnada şöyle düşünebilirim. Ya bu adam öküzün teki tırnak içerisinde. Kötü bir adam ya, rezil. İnsanlar zaten bitti falan. Ya bir bak bakalım o adam hangi evden çıktı. Yani evet. Derdi neydi? Ya şefkat, ızdırap bu. Biz bunu iş yerine yerleştirirsek, böyle kurumsal hayatın süslü şeyleri vardır, kavramları vardır. Böyle ekip çalışmasında psikolojik dayanıklılık işte böyle, ne bileyim işte şudur budur falan derler. Şefkati öyle o şeye koymayalım kurumsal hayatta. O vitrine koyup böyle süslü durmasın. Onu çıkartalım. İnsanlar birbirlerine o şefkati
omurga
duysunlar.
Belki, şefkat, evet. Omurga sanki.
Oraya katmak yani. Lazım. Mesela bununla ilgili yine sosyal medyada çok güzel bir şey gördüm. Çok ünlü bir restorantın sahibi. Ben de müşterisiyim. Çalışanları maaş zammı için ona başvuruyorlar. O da o toplantının videosunu çekiyor ve diyor ki işte benden böyle bir dilekte bulundular. Biz de gerçekleştirdik. Ben de videoyu izlemiştim. Restoranta gitmiştik. Masamıza geldi hoş geldin demeye. Ben de kalktım sarıldım. Dedim ki ya ben böyle bir şey izledim. Çok hoşuma gitti dedim. Yani çalışanlarınız sizden bir talepte bulunmuş. Siz de onların ızdıraplarını görmüşsünüz. Karşılık vermişsiniz. Orta bir yerde buluşulmuş. Bunu yaptığın için teşekkür ederim. Aradan 2 saat geçti. Tam çıkarken restoranda tekrar karşılaştık. Dedi ki sen bana geldin ve bunun için sarıldın dedi. Evet dedim, çünkü sen insanlara, çalışanlarına iyilik yapmışsın. Ben bundan etkilendim. Sana sarıldım. Sana ben de insanlık adına teşekkür ettim. Yani büyütebiliriz ya bunu. Ne olur ki yani. Şaşırdı yani. Hani evet.
Şaşırır çünkü evet, beklemedi.
Evet yani iyi yapmışsın.
Alışkın hani, değiliz
evet
artık
yani.
Çünkü şefkat göstermeye.
Ne yazık ki ya. Maalesef. Ne yazık ki.
Neye çok alışkınız? Çok şikayet etmeye alışkınız. Çok alıştık buna hepimiz. Nasılsın? İyiyim işte. Ne olacak ki bu koşullar altında filan gibi sözlere çok alıştık. Sizin yine çok tatlı bir anekdotunuz var annenizle anlattığınız.
Necim.
Gerçekten böyle çok insanın bir tarafıyla içini ısıtan ama öbür tarafıyla da bu anneniz olabilir, başkası olabilir ama hakikaten bazen en yakınınızın size negatifte, çok negatife boğduğu dönemler, çoluğunuz, çocuğunuz, herkes için olabiliyor bu maalesef. Onlar da farkında olmuyorlar. Nasıl kendimizi koruyabiliriz? Hatta korumayı bırakın. Nasıl karşımızdakini bu düşünce kalıbından dolaylı olarak uzaklaştırabiliriz ve ona da aslında bu davranışın öyle değil de şöyle davrandığında aslında bak böyle oluyoryu çok dolaylı yoldan nasıl anlatabiliriz?
En baştan şuradan başlayalım Natalia Hanım. Yani bir tane hayatınız var. Kimin derdini dert edineceğinizi, kimin ızdırabına bakıp kime şefkat göstereceğinizi, kime yardım edeceğinizi seçmeniz gerekiyor. Çünkü biz şefkat ırmaklarına sahip değiliz. Bizim bir hayatımız var, benim bir hayatım var. Önce kendime sorumluyum. Sonra birinci çemberime, işte kızıma, arkadaşlarıma, sevgilime, iş ortağıma, en yakınımdakilere, anneme, babama, sonra arkadaşa. Yani çemberin içerisinde en yakın olanlar, gücümüzü dengeli kullanmamız gerekiyor. Dert dinleyelim de yani herkesin derdini dinleyemeyiz. Bir. İkincisi, herkesin derdine biz çare olamayız. Çünkü bu işi yapan profesyonel insanlar var, adına psikolog diyoruz.
Karşımda oturuyor.
Evet evet. Yani etrafındaki insanlara sosyal destek vermek başka bir şey. Onların sorunlarını çözmek başka bir şey. Yani ikisi arasında çok büyük fark var. Sosyal destekten kastım ne olur? Kendisini kötü hissediyordur. Konuşur, dinlersiniz. Onu alır dışarı çıkartırsınız. Yemeğe gidersiniz. Bir maç hakkında konuşursunuz. Bir kitap okur onun hakkında konuşursunuz. Bir film, bir dizi izler onun hakkında. Onunla sosyalleşirsiniz. Bu başka bir şey. Dertlerine çözüm olmaya, çare bulmaya çalışmak başka bir şey. Ona psikolojik destek vermeye çalışmak başka bir şey. Bir sosyal ilişkiler haritası çıkartacağız. Biz kime, ne kadar, ne yapabiliriz? Önümüzde bir yol haritası olacak. Eğer çok toksikse kendisine de bunu söyleyip senin bana getirdiğin dertler beni artık zorlamaya başladı. Yani ben her şeyi çözemem. Sana yardım edeyim. O zaman bir başka arkadaşınızla destekleşip ya da onu bir profesyonele yönlendirerek. Çünkü öncelik sizsiniz, sonra en yakınınızdaki. Yani sizin kızınızın, çoluğunuzun, çocuğunuzun, annenizin, babanızın derdi varken siz dönüp herkese yardım edemezsiniz. Yapmaya çalışırsanız kendinizi bitirirsiniz yani. Bir sosyal harita çıkartıyoruz. En yakınlarımız kim? İş yerinden bir arkadaşınızın bir derdi var. Diyelim ki hastalandı. Birkaç ay iş yerinden uzak kaldı. İş yerine geri geldi. Onun ihtiyacı var değil mi? Biliyoruz yani o zor zamanlar geçirdi. Ona hemen orada not alabiliriz. Enerjini, vaktini iş arkadaşına ayır. Oraya yaz. Yani bir plan yapmamız lazım. Yaşam felsefemize bunu yerleştirebiliriz. Biz sosyal canlılarız. Başka insanlarla destek olacağız. Destekleşeceğiz birbirimize. Duygularımızı anlayacağız. Birbirimize yardım edeceğiz. Ama Ama bunun bir sınırı olması lazım. Hı-hı. Çok ekstrem bir şekilde hayatınıza ciddi anlamda yük bindiren insanlar varsa onlardan uzak durmakta fayda var ve bunu onlara açıklamak lazım. Yani aştı, hani ne yapıyorsun? Çünkü ne dedim, bir tane hayatımız var. Yani biraz aslında kendimizi korumamız. Koymak. Evet, çok güzel adlandırırız. Ya bunun sınır, herkese yetemeyiz. Hı-hı. Her derdi biz çözemeyiz. İşin ilginç yanı şöyle bir durum var. Bir psikolog karşısına oturup kendisine dertlerini anlatan insanın sorunlarıyla ilgili kendi arasına bir mesafe koyar. Ama siz sizin çok yakınınızda olan insanların dertlerini içselleştirebilirsiniz. Hiç olmayan bir durumdan kendi kendinizi yıpratabilirsiniz. Yani dolayısıyla bu sosyal destek meselesi hassas bir konu. Sınırları olmalı ve çizilmeli. Yani işte ben kuzenime geçen hafta çok vakit ayırmışım. Bu hafta da öbür kuzenime ayırayım. Yani bunlar dengelenebilir.
Kişilerin de şöyle algılamaması lazım bunu belki. Hani bencillikle sınır çizmenin de farklı tabii şeyler olduğunu tabii karşı tarafa adlı adınca belki evet ifade etmek. Bizlere o sırada şefkat gösterecek kişilere evet düşüyor.
Evet.
Karşı tarafın, çünkü bunu anlamasını beklemek çok da akıllıca değil yani.
Yani ben burada kişisel perspektiften bakarak bir plan yapılmasından evet yola çıkıyorum. Yani derdiniz varsa ve sizi dinlemesini ve sizin yardıma ihtiyacınız olan bir insan varsa, ona yardıma ihtiyacım var, bana öncelik tanı. Çünkü evet bu planı biliyorsanız, karşınızdakinin de yapacağını biliyorsanız bana öncelik tanı diye talepte bulunabilirsiniz. Bu çok güzel olur zaten. Yani düşünsenize, birisi gelip size diyor ki yani hani Natalie benim çok ciddi canım yani sıkkın, şöyle bir durum var, bana yardım eder misin dediğinizde tamam deyip ona vakit ayırırsanız siz de kendinizi tatmin olmuş hissedersiniz.
Tabii,
bu biraz planlı ya, bu böyle şey değil. Abi ne haber? Nasılsın ya, sana bir derdimi anlat. Öyle olmaz yani. O çok yorucu. O çok darmadağınık yani.
Şimdi başka bir bambaşka bir alana geçelim. Konuşmamızın ilk siz bahsettiniz ki benim çok ilgimi çekmişti. Evet. Spor alanında ilk psikologsunuz.
Evet.
Profesyonel sporculuk hayatı olan profesyonellere evet psikologluk yapmışsınız. Bu benim çok ilgimi çekti. Çünkü ben de profesyonel evet olarak voleybol oynadım senelerce. Ve benim oynadığım yıllarda, şimdi artık 48 yaşındayım. Hı-hı. Çok erken yaşta sakatlandığım için 16 yaşlarında bırakmıştım profesyonel sporu. Ama küçük yaşta da başladığım için anlamlı bir süre oynadım. Tabii 30 yıl önce işler böyle yürümüyordu. Takımların hatta kondisyonel, hele kız takımıysanız hiç biraz yok, daha da bakılmıyordu o tarafa doğru. Aslında en çok da kızların kondisyonellere ihtiyacı varmış. Hani anatomik olarak çünkü daha mi defektli bir takım kuvvetlendirilmesi gereken taraflarımız varmış aslında. Günün sonunda bu benim çok ilgimi çekti. Nasıl oldu? Neler yaptınız? Sizin deneyimleriniz neydi? Çünkü ben aslında sporculukla iş hayatını da çok birleştiriyorum. Benim kişisel hayatımda da sporculuk hayatım, iş hayatımda da bana çok faydalı oldu. Liderlik yapma, takım arkadaşlığı. Aslında hayat bir takım arkadaşlığından ibaret. O yüzden hani biraz oraları anlatın. Çok değişik geldi çünkü.
Ya spor psikolojisi aslında çok şey, yani performans psikolojisi çatısı altında artık büyüdü bu hikaye. Çünkü performans hayatın her yerinde var. Yani mesela bu sene LGS'ye girecek bir çocuk da performans sergileyecek. Aslında mesela evlilik de bir performanstır. Dört duvar arasındaki iki insanın performansıdır. Ebeveynlik de öyle. Fiziksel sağlığınızı yönetmek de bir performanstır aslında, ama bunlar daha böyle genele yayılmış, daha uzun soluklu ve farklı farklı yerlerinden kopuk kopuk şeylerdir. Ama bir voleybol maçına çıkmak bambaşka bir performanstır. Başlangıcı vardır, bitişi vardır. Ve bir rekabet ve bir sonuç vardır. Bir diz ameliyatı yapan cerrah için de 45 dakikadır yani. Ya da bir sahne sanatçısı bir tiyatro oyunu sergiler ya da bir dizi çekerken kamera karşısında belli bir sürede bir şey oynamak zorunda kalır. Bir sahne sanatçısı şarkı. Bunlar gerçek performans alanlarıdır. Spor bunun en keyifli olanı tabii. Siz yaşamışsınız, ne güzel. Ben hiç profesyonel spor yapamadım. İzmir Maliye Meslek Lisesi'nde okurken hocamız, beden eğitimi hocamız güreşçiydi. Bize de güreşmeyi öğretti. Çok ilginçtir. O yıllardan kendimde kalan şey mesela güreşmek, o fiziksel bir başkasıyla mücadele etmek o kadar içsel bir şey ki. Hani o yıllarda neler yaşadığımı hatırlayıp aslında çok önemli bir şeymiş. Yani spor keşke hepimizin hayatında olsa ama kültürümüzde yok.
Evet.
Ne yazık ki yok. Profesyonel sporda da performans işi şöyledir. Sahaya adımınızı attıktan sonra benliğiniz ikiye ayrılır. Birisi yıllardır antrenmanını yaptığı şeyi yapmaya çalışan. Bir diğeri de yani ikinci benliğinizde hiçbir şeyi beceremeyeceğinize dair sürekli kafanızın içerisinde konuşan benliktir. Sporcularımla hep bunun üzerinden çalışıyorum. İki benlik var.
Bende çok olurdu mesela.
Tam da onu söyleyecektim. Yüzünüzdeki ifadeden
çok
gördüm.
Çok olurdu bende ve hani aslında iş hayatına dair benzettiğim şey şey de odur. Aslında dayanıklılığı bana o çelişki öğretmiştir hep.
Ne kadar ilginç değil mi? Yani ikiye ayrılıyor benliğiniz. Evet. Ve biri diyor ki işte mesela benim kafamda Ozan Ser işte bu da bir performans ya. Podcast'e gidiyoruz. Ne anlatacaksın? Zaten işte bugün trafikte yoruldun. İşte hazırlıklı bir gitmiyorsun. Konuşuyor. İşte bir sürü şey söyleyebilir. Arkada kalan işlerim vardır. Gelecekte yapacaklarım onları iddia edebilir. Niye kabul ettin sen bunu? Kabul etmeseydin bu haftanın tam böyle bugününde falan. Bir sürü şey söyleyebilir o benlik. Diğeri de buraya gelir. Ben yıllardır konuşuyorum ya. 25 yıllık meslek hayatım var yani. Bunu defalarca yapmışım yani. Buraya oturacağım. Son derecede tatlı insanlarla keyifli bir başlangıç yaptık. Sizinle müthiş sohbet ediyorum. Değil mi? Ama o benlik oradan konuşur. Bunu her yerde yapabilir bu benlik. Herkes mesela akşam yemeğimi hazırlayacaksın evde. Sen bu yemeği yapamazsın ya der o birinci benlik. Yani bu olmayacak, bu tutturamayacaksın. Gelecekler beğenmeyecekler. Kimsenin hoşuna gitmeyecek. Ya bu performans böyle bir şey Natalya Hanım. Yani sporda ama çünkü şey özel ya. Başlıyor ve bitiyor ve bir rekabet var.
Tabii şey yani takımın içindesin. Ah, senin performansın yanındakini etkiliyor. Antrenörünü etkiliyor. Masör etkiliyor, kulübe etkiliyor, taraftarı etkiliyor.
Abi, baksanıza.
Aynı şekilde hani iş hayatında da aslında hani o benzetmede demin de demiştiniz ya konuşamazsam ya arkadaşlarım beğenmezse benim ne söylediğimi. Aslında oradaki vermiş olduğunuz destek sporculara sanırım çok değerli.
Yani şimdi şöyle söyleyeyim, bireysel sporlarda spor psikolojisini uygulamak daha kolaydır.
Tenis gibi.
Örneğin çünkü durarak oynanır. Evet. Golf de muhteşemdir. Hı-hı. Zaten durarak ve keyifle yapılan bir spor. Tabii ki profesyonel bir spor. Ama mesela takım oyunlarında işte futbolda, voleybolda, basketbolda o bütün takımın da sahaya çıktığında iki benliği vardır. Ya o takım bir takım olarak birbirlerine inanırlar, bağlanırlar ve yapacakları şeyi yaparlar. İşte o bazen şey olur ya, gücü aslında kağıt üzerinde yeterli gözükmeyen bir takım kendisinden kağıt üzerinde çok daha güçlü bir takımı yener ya. İşte o yenen takım ikinci benliğini dinlemiş olan takımdır. Orada da antrenör, o takımı bir araya getiren insanlar buna inandırmışlardır. Onlar o birinci benliklerini susturmuşlardır. Öyle çıkmışlardır. Yani karşılarındaki insanların formasına bakmazlar onlar. Bu bir maç, bu bir müsabaka ve biz şimdi eğer çalıştığımız gibi oynar, taktiğimize bağlı kalırsak ben bunu en son işte voleyboldan konuştuğumuz için örnek vermek istiyorum.
Yani herhangi bir spor da olur.
Biliyorsunuz son dönemde milli takımımız o kadar büyük başarılar elde etti ki ekran başında izlerken şeyi görüyorsunuz ya. Yani o gerçekten bir bütün olmuş, inanmışlar ve çıkıp orada oynuyorlar, o mücadeleyi veriyorlar ve bunu arka arkaya yapabiliyorlar yani. Siz oynadığınız için bunun ne kadar zor olduğunu o demek ki öyle bir yapı kurulmuş ki işte kulüp başkanı, işte milli takımın antrenörü, orada çalışan malzemeci, mesela malzemeci çok önemlidir. Oradaki staff çok önemlidir. Çünkü siz inanırsınız, mesela bir anımı anlatarak bitirmek isterim. Ben takımımdaki oyuncularımı bir haftalık özel bir programla psikolojik olarak destekliyordum. Yani biz pazar günü maç yaptıysak pazartesi boş geçer. Salı gününden itibaren haftaya pazar günü çıkacağımız futbol maçı için bir planımız vardır. Bütün hafta için psikolojik olarak takımı ne yapacağımıza dair teknik direktörle adım adım götürürüz. Son olarak bütün hafta nasıl keywordler vereceğiz, konuşmalar yapacağız, insanlar neler hissedecek, o duyguları yönetirdik. Son maç konuşmasında teknik direktör bütün o hafta ayarladığımız şeyi oraya bir şekilde yüklerdi ve öyle maça çıkardık. Şimdi biz deplasmana gidiyoruz, Allah'ım maça çıkıyoruz, bir gol yiyoruz ve takım bitiyor. Yani bir golden sonra dayanıklılık falan kalmıyor. Bir fark ettim ki bir gece önce malzemecinin odasında toplanıyorlar. Bu bir ritüel. Ritüeller önemlidir sporda. Bir gece önce orada toplanıyorlar ve bir şefkat seansı aslında o. Düşüncelerini konuşuyorlar bir gün sonrası için. Belki korkularının üstünü kapatarak konuşuyorlar ama sporcular kendi aralarında bir şey paylaşıyorlar. Ve malzemeci diyor ki biz yarın ilk 20 dakikada bir gol yersek var ya hayatta çıkartamayız diyor.
Eyvallah.
Evet yani bizim bunu tespit edip bulmak. Yani. Evet yani.
Bazen bu kadar.
Evet o öyle bir şey ya. O kadar tehlikeli, o kadar dikkat etmek gerekiyor. O yüzden futbol kulüplerinde çalışırken önce staffla yani önce idari arkadaşlardan başlayarak çalışıyordum. Evet. Yani siz bir şey kurarsınız ama birisi onu oraya bir sokar. Her şey darmadağın olur. İnsan hayatı da böyle. İsterseniz böyle bitirelim. Yani olumsuzluklar olacak. Hayat üstümüze gelecek. Zor. İnsan olmak bu. İnsan olmanın hikayesi bu yani. Ölümlü canlılarız. Burada bir hayat sürüyoruz. Olumsuzluklar karşısında onları kabul etmek, onlarla birlikte yaşamayı kendimize öğretmemiz, bir yaşam felsefesi geliştirmemiz gerekiyor ya.
Ve çözümü de aslında kendimizde, bir başkasında değil.
Aynen. Yani dışarıdan bekleyip hayatınızı yaşayın. Yani keşiş olmamıza gerek yok ya. Bunu burada da yapabiliriz. En basitinden işte yani hani dedim ya, yanındaki arkadaşına nasılsın diye sor ve dinle yani en basitinden.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Gerçekten hiç bitirmek istemedim.
Ben de.
Çok hani daha çok konuşacak konu var aklıma gelen. Evet. İnşallah sizi bir daha ağırlarız.
Aa, çok sevinirim.
Çok mutlu olurum. Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Bir Natalie ile Tatlı Tuzlu Sohbetler podcastimizin daha sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle.